Ayrım 4.
Hiç tükenmeyen, hep acı çeken, kendisini başkalarına adamış, sonsuz acı çeken. Ama istemiyorum ki diye inledi. Elini şöyle bir sallayarak o sonsuz acıları, sonsuz yalnızlığı bir kenara itti sanki. Bak diye yineledi Lükrezya. Böyle kendi kendine konuşmaması gerekir yüksek sesle, hele dışarıda. Ne olursun bak diye yalvardı. Ama bakılacak ne vardı ki? Birkaç koyun, hepsi o. Regent Park'ı metrosuna nereden, ne olur söyleyebilirler miydi Regent Park'ı metrosuna giden yolu? Maisie Johnson soruyordu. Edinburgh'dan geleli 2 gün olmuştu daha. O yanda değil, şuradan diye haykırdı Lucrezia. Önüne geçti hemen, Septimus'u görmesin diye. İkisinde de bir gariplik var diye düşündü Maisie Johnson. Zaten her şeyde bir gariplik vardı. Londra'ya ilk gelişiydi bu. Leadenhall sokağında amcasının yanında bir iş bulmuştu. Şimdi sabahleyin Regent Park'ından geçerken gördüğü bu çift nedense tedirgin etmişti onu. Kadın ecnebiydi galiba. Adamda da bir tuhaflık var. Öyle ki ne kadar yaşlanırsa yaşlansın unutmayacaktı. Anıların çalkantısı içinden çekip çıkarılabilecekti bu yaz sabahı Regent Park'ından geçişini 50 yıl önce. Daha 18'indeydi çünkü. 1000 güçlükle başarabilmişti Londra'ya gelmeyi. Ama ne garipti yol sorduğu bu çift. Kızcağız nasıl sıçramıştı yerinden, elini sallamıştı. Ya erkek, çok acayip bir adam. Kavga ediyorlardı belki. Bir daha birbirlerini görmemecesine ayrılıyorlardı belki. Bir şeyler dönüyordu yani. Şimdi bütün bu insanlar, Broadwalk'u andı. O taş döşeli havuzlar, o düzenli çiçekler, şezlonglara kurulmuş ihtiyarlar, çoğu hasta. Bütün bunlar çok garip geliyordu Edinburgh'dan sonra. Ve Maisie Johnson, bu usul usul yürüyen, dalgın dalgın bakan, rüzgarla okşanan kalabalığa karışırken, dallara konan, yem gagalayan sincaplar, ekmek kabuğu arayan, kanat çırpan serçe sürüleri, parmaklıklarla birbirleriyle oynaşan köpekler, sonra hepsini yıkayan, tazeleyen ılık rüzgar, hepsine yaşam kazandıran o duruk, şaşmayan bakışa acayip, yumuşacık bir şeyler katıyor. Maisie Johnson az kalsın ay diye bağıracaktı. Sırada oturan genç adamdan öyle korkmuştu ki, bir şeyler düşünüyordu besbelli. Müthiş, müthiş diye haykırmak geldi içinden. Ailesinden ayrılmıştı, başına neler gelebileceğini söylemişler, uyarmışlardı. Neden evinden ayrılmıştı sanki? Ağlıyordu, demir parmaklığın topuzunu çevirdi. Şu kızcağız daha hiçbir şeyden haberi yok diye düşündü Mrs. Dempster. Ekmek kabuklarını sincaplara ayırır, öğle yemeklerini çoğunluk Regent Park'ında yerdi. Aslında biraz sağlam, biraz rahat olmalı. Azla yetinmeyi öğrenmeli. Percy içerdi. Yine de insanın bir oğlu olması daha iyi diye düşündü Mrs. Dempster. Çok çekmişti. Böyle bir kızcağıza gülümsemekten alamazdı kendini. Nasıl olsa evleneceksin, güzelsin dedi Mrs. Dempster. Bir evlen o zaman görürsün. Yemek pişirmek derdi falan. Her erkeğin yolu yordamı başka. Ama aklım erseydi böyle bir seçme mi yapardım diye düşündü Mrs. Dempster. İçinden Maisie Johnson'ın kulağına bir öğüt fısıldamak geldi. Buruşmuş, sarkmış ihtiyar yüzünde sevecenlikle dolu bir öpüş duymak. Gerçekten güç bir hayattı diye düşündü Mrs. Dempster. Neler vermemişti ki? Güller, kendi bedeni, ayaklarını bile vermişti. Eteğinin altında yan yana getirdi boğumlu bacaklarını. Güller diye düşündü alayla. Hepsi çöpe güzelim. Yeme içme, çiftleşme, iyi günler, kötü günler derken hayatın hiç de ilgisi yoktu güllerle. Hem dahasını söyleyeyim mi sana? Carrie Dempster alın yazısını hiçbir kadının, Kentish Town'daki hiçbir kadının yazgısıyla değişmez yine de. Tek istediği acınmak, güllerin yitirilişi için. Sümbül tarhlarının yanı başında durarak sevecenlik bekledi Maisie Johnson'dan. Şu uçak yok mu? Mrs. Dempster hep başka yerler görmek istememiş miydi? bir yeğeni vardı misyoner. Hızla yükseldi uçak. Margate'de denize girerdi. Karadan fazla uzaklaşmadan ama yine de sudan korkan kadınlara katlanamazdı. Kaydı, alçaldı uçak. Midesi ağzına gelmişti. İşte yine yükseliyor. Genç, yakışıklı bir delikanlı vardı içinde mutlaka. Mrs. Stempster'a kalırsa durmadan uzaklara gidiyordu. Hızla, ara sıra gözden kaybolarak daha uzaklara gitti uçak. Greenwich'in ve bütün direklerin tepesinden geçti. Boz Kiliseler Adası, St. Paul'ün, hepsinin üstünden. Ta Londra'nın öbür ucuna, tarlaların açıldığı, serüven arayan ardıçların yiğitçe sıçrayıp şöyle bir göz atıp çevreye, sümüklü böcekleri kaptıkları gibi taşa bir, iki, üç kere vurdukları koyu kahverengi ormanlara. Uzaklara, daha uzaklara fırladı uçak. Parlak bir kıvılcımdı artık. Bir düş, bir yoğunlaşma, bir simge diye düşündü Mrs. Bentley, Greenwich'te, çimlerini keyifle biçerken. İnsan ruhunun bir simgesi, insanın kararlılığının diye düşündü Mr. Bentley, katran ağacın çevresinde dönerek, bedeninin, evinin dışına düşünce yoluyla çıkmak için. Einstein, kurgu, matematik, Mendel yasası. Uçak geçti gitti. O sırada kılıksız, kolaylıkla tanıma gelmeyecek biri, deri bir çantayla St. Paul Katedrali'nin basamaklarında durdu, düşündü. Kim bilir nasıl bir şifa vardı içeride, nasıl içten bir karşılama, dalgalanan bayraklarıyla kim bilir kaç sanduka, ordulara karşı kazanılan zaferlerin simgeleri değil bunlar diye düşündü. Şu anda beni işten güçten yoksun bırakan, o bunaltıcı gerçeği arama tutkusuna karşı girişilmiş savaşların. Üstelik bütün bunlardan başka katedral elini uzatır kişiye diye düşündü. Bir derneğin üyeliğine çağırır. Ünlü kişiler vardır içeride, nicesi hayatını vermiştir bu uğurda. Niye girmemeli yani diye düşündü. Evrakla dolu şu deri çantayı, bir sunağın, bir haçın, yani aramayı, araştırmayı, sözcüklerden çıkan uyumu çok gerilerde bırakan, artık bütün bütüne uçucu, gövdesiz, hortlaksı bir kimliğe dönüşmüş bir şeyin önüne niye atmamalı, niye girmemeli ki diye düşündü ve o duraklarken uçak Ludgate sirkinin üstünden uçtu. Ne tuhaf, her şey durgundu. Trafiğin gürültüsünü hiçbir şey bastıramıyordu. Kimse yoktu sanki dümende. Kendi isteminden hız alıyordu uçak. Şimdi yukarılara, daha yukarılara doğru kıvrıldı, ta tepeye, hızı gittikçe artıyormuşçasına, katışıksız bir sevinçle. Arkasında beyaz duman halkaları, bir E, bir K, bir R yazdı. ''Neye bakıyorlar?'' diye sordu Clarissa Dalloway, kapıyı açan hizmetçiye. Evin girişi mezar gibi serindi. Mrs. Dalloway elini gözlerine siper etti. Hizmetçi kapıyı kapatırken Lucy'nin eteklerinin hışırtısını duyunca, çevresini bildik tüllerin usulca sarışını, eski sevgilere verilmiş karşılıkları tadan, dünyayı terk etmiş bir rahibe olmuştu. Yazı makinesinin tiktaklarını duydu. İşte buydu hayatı. Masanın üstüne hafifçe eğildi bu etkilerin ağırlığıyla eğilircesine, kutsanmış, arınmıştı. Telefonla verilen haberi alırken böyle anların nasıl hayatın tomurcukları olduğunu düşündü. Karanlığın çiçekleridir bunlar diye düşündü. Sanki güzelim bir gül yalnız o görsün diye açmıştı. Bir an bile Tanrı'ya inanmamıştı. Yine de daha iyi ya, insan ödemeli bu borcu diye düşündü kağıtları alarak günlük hayatta hizmetçilere, evet köpeklerle kanaryalara ve en çok da kocasına Richard'a. Bu keyifli seslerin, bu yeşil ışıkların, bu ıslık bile çalan aşçının, Mrs. Walker İrlandalı olduğundan bütün gün ıslık çalardı çünkü. Bütün bunların temelini oluşturan Richard'a, doyulmaz anların gizli hazinesinden ödemeli kişi borcunu diye düşündü kağıtları tutarak. Lucy yanında durmuş şeyi anlatmaya çalışıyordu. Mr. Dalloway efendim. Clarissa Kağıttaki yazıyı okudu. Lady Bruton, Mr. Dalloway'in öğle yemeğini kendisiyle yiyip yemeyeceğini soruyor. Mr. Dalloway efendim öğle yemeğini dışarıda yiyecekmiş, size söylememi buyurdu. Öf dedi Clarissa. Lucy de açıkça katıldı bu hayal kırıklığına. Acıya değil elbet. Aralarındaki uyuşumu duyurdu. İpucunu aldı. Orta sınıfın nasıl seviştiğini düşündü. Kendi geleceğini usulca süsledi ve Mrs. Dalloway'in şemsiyesini alarak kutsal bir silah gibi tuttu. Savaş alanında büyük yiğitlik gösteren bir tanrıçanın sonunda elinden düşürdüğü bir silah gibi ve şemsiyeliğe koydu. Korkma artık dedi Clarissa. Ne güneşin kızgınlığından kork artık. Çünkü Lady Bruton'un Richard'ı öğle yemeğine tek başına çağırmasının yarattığı şaşkınlık, yaşadığı anı kökünden sarsmıştı. Irmak yatağındaki bir bitki, geçen bir küreğin titreşimini nasıl duyar da titrer öyle. Öyle sallandı Clarissa, öyle titredi. Son derece eğlenceli öğle yemekleri vermekle ün yapan Millicent Bruton kendisini çağırmamıştı. Kaba saba kıskançlıklar ayıramazdı onu Richard'dan. Ama zamandan korkuyordu. Lady Bruton'un aşınmayan taşa oyulmuş bir pusulayı andıran yüzünde hayatın sönüşünü gördü. Her yıl kendi payına düşen bölüm ayrılmıştı. Geriye kalan bölüm nasıl yoksundu esneklikten, gençlik yıllarındaki gibi renkleri, tuzları, varoluşun bütün ayrımcılıklarını emme gücünden, öyle ki girdiği odayı doldurdu tepeden tırnağa, nasıl sık sık, oturma odasının eşiğinde duralarken incecik bir kuşku, bir yüzücünün dalmadan önceki kuşkusu, önündeki deniz koyulup parladıkça, ama çatlayacakmış sanılan dalgalar, yalnızca yüzeyden usulca ikiye ayrılır, yuvarlanır, gizlenirler ve tam dönecekleri sırada inciyle kaplarlar yosunları. Kağıtları masaya koydu. Bir eli trabzanda ağır ağır çıktı merdivenleri. Sanki bir partiden çıkmıştı. Şu arkadaşında derken öbüründe bulmuştu yüzünü, sesini. Kapıyı çekip çıkmış, tek başına durmuştu. Korkunç geceye karşı yapayalnız biri, daha doğrusu bu doğrucu Haziran sabahının dik bakışlarına karşı, kimileri için gül yapraklarının ışıltısıyla dolu bir sabah biliyordu. İçeri uçuşan pancur sesleri, köpek avlamaları getiren açık merdiven penceresinin önünde dururken duydu, gelsinler diye düşündü. Ansızın buruşmuş, yaşlanmıştı sanki, memesizdi. Günün öğütülüşü, harmanlanışı, çiçeğe duruşu, dışarıda pencerenin dışında, artık kararmaya başlayan beyninin, bedeninin dışındaydı. Çünkü son derece eğlenceli öğle yemekleri vermekle ün yapan Lady Bruton kendisini çağırmamıştı. Odasına çekilen bir rahibe gibi, kuleyi araştırmaya çıkan bir çocuk gibi çıktı yukarı, pencerede duraladı, banyoya geldi. İşte yeşil muşamba bir musluk damlıyor. Hayatın yüreğinde bir boşluk vardı. İşte tavan arası. Kadınlar süslü giysilerini çıkarmalıdırlar. Öğle üstü soyunmalıdırlar. İğne yastığını usulca deldi. Tüylü sarı şapkasını yatağa attı. Çarşaf tertemizdi, sımsıkı gerilmişti iki yanda. Geniş beyaz bir şerit halinde. Daha da darılacaktı yatağa. Mum yarıya inmişti. Baron Malbo'nun anılarına dalmış. Gece geç saatlere kadar Moskova bozgununu okumuştu. Oturumlar öyle uzuyordu ki bazen. Richard üstelemişti. Hastalığından sonra mutlaka kesintisiz uyuması gerekiyordu çünkü. Zaten aslında Moskova bozgununu okumaya daha fazla düşkündü Clarissa. Richard biliyordu. O yüzden odası tavan arasındaydı işte. Yatağı dardı. Orada yatıp okurken uyuyamıyordu bir türlü. Çocukluğundan beri bedenini bir çarşaf gibi sarmalayan o el değmemişlik duygusunu atamıyordu üstünden. Güzel bir genç kızken bile ansızın bir an söz gelimi Clavden ormanlarındaki ırmakta olduğu gibi içinde depreşen bu soğukluk yüzünden yarı yolda bırakmıştı kocasını. sonra İstanbul'da kaç kereler. Eksiği neydi bilemiyordu. Güzellik değildi, kafa değildi. Derinlere kadar yayılan önemli bir şeydi yalnız. Yüzeyi yırtıp üste çıkan, kadınla erkeğin ya da iki kadının arasındaki soğuk ilişkiyi kamçılayan sıcak bir şey. Bunu sezebiliyordu işte. Tiksinti duyuyordu bundan. Kim bilir nereden aklına yerleşmişti bu kuşku. Belki de doğanın verdiği bir özellikti. Doğa hiç yanılmaz çünkü. Kendisinin de inandığı gibi. Gel gelelim bazen bir kadına, bir genç kıza, içini döken, sık sık açılırlardı ona, bir tökezlemeyi, bir deliliği anlatan kadınlara kapıldığı olurdu ister istemez. Acıma mıydı bu? Karşısındakinin güzelliği miydi? Kendisinin daha yaşlı oluşu mu, yoksa bir rastlantı mı? Hafif bir koku, komşu odadaki keman sesi mi? Bazı anlar ne tuhaf bir gücü vardır seslerin. O zaman erkeklerin duyduğunu duyardı işte. Bir an için. Ama yetiyordu. Beklenmedik bir aydınlanmaydı. İnsanın önüne geçmeye çalıştığı bir utancın pembeliği, sonra yayılır bu pembelik ve insan boyun eğer onun egemenliğini. Doruğa sıçrar birden, titreyip kalır. Dünyanın üstüne doğru geldiğini duyar. Şaşılacak bir anlamla yüklü, incecik deriyi yırtıp fışkıran, olağanüstü bir avutma gücüyle yaraların berelerin üstüne akan bir hazzın basıncıyla. O zaman o an için bir aydınlanma olmuştu. Çiğdem'in yüreğinde yanan kibrit. Neredeyse öz sözcüklerini bulacak bir iç anlam. Ama yakın olan usulca uzaklaştı. Sert yumuşadı. Bitmişti o an. Bu anlara karşı kadınlarla olanlara da şu yatağa koy şimdi. Şapkasını attı. Baron Marboy'u. Şu yarıya inmiş mumu. Uyanık yatarken döşeme gıcırdadı. Aydınlık ev kapkara kesilirdi birden. Başını kaldırır kaldırmaz yastıktan, Richard'ın kapının tokmağını elinden geldiği kadar yavaş çevirişini, o tık sesini duyardı. Çoraplarıyla çıkardı yukarı Richard ve sık sık sıcak su torbasını düşürürdü elinden, basardı küfürü. Nasıl gülerdi Clarissa? Ama şu aşk sorunu diye düşündü paltosunu kaldırırken, şu kadınlara aşık olma sorunu. Sally Seaton'ı alalım söz gelimi. Geçmişte Sally Seaton'la olan ilişkisi. Aşk değil de neydi? Yere otururdu. Sally denince ilk bunu anımsardı. Kollarını dizlerine dolar sigara içerdi. Neresiydi orası? Manning mi? Kinloch Jones mu? Bir partide herhalde. Neresiydi tam tamını hatırlayamıyordu. Yalnız yanındaki adama kim şu kız demişti. Orası kesindi. Genç cevaplandırmıştı sorusunu. Sally'nin annesiyle babasının hiç geçinemediklerini söylemişti. Nasıl şaşırmıştı buna. Anneyle babanın kavga etmeleri ne korkunç şeydi. Ama gece boyunca gözlerini ayıramamıştı Sally'den. En çok beğendiği türden olağanüstü bir güzellikti bu. Esmer, iri gözlü, kendinde olmadığı için birazcık kıskandığı bir özellikle pekişmiş, bir çeşit coşkunlukla her aklına geleni söyleyebilirmiş, yapabilirmiş gibi. İngiliz kadınlarında pek görülmeyen, ecnebilere özgü bir özellik. Sally, Fransız kanı taşıdığını söylerdi hep. Atalarından biri Marie Antoinette'in sarayındanmış. Kafası uçurulmuş, yakut bir yüzük kalmış ondan. Belki de Burton'a geldiği yaz, bir akşam yemekten sonra birdenbire çıkıp geldiğinde, zavallı Helena hala öyle şaşırmıştı ki sonraları da bağışlamadı Sally'yi. Metelik yoktu cebinde. Evde müthiş bir kavga kopmuş. O gece metelik yoktu cebinde. Bir iğnesini rehine vermişti yol parası bulabilmek için. Deliler gibi koşmuştu oraya. Gece geç saatlere kadar oturup konuşmuşlardı birlikte. İlk Sally'den öğrenmişti. Burton'daki hayatın ne kadar güvenli olduğunu. Cinsel konularda hiç bilgisi yoktu. Sosyal sorunlardan anlamazdı. Bir kere ihtiyar bir adamın bir tarlaya yıkılıp öldüğünü görmüştü. Buzağa yavrulayan inekleri görmüştü. Helena hala hiçbir şeyin tartışılmasını istemezdi oysa. Sally, William Morris'i kahverengi bir kağıda sarar, öyle uzatırdı. Orada, evin çatısındaki yatak odasında saatlerce oturmuş, hayattan, dünyayı nasıl düzelteceklerinden söz etmişlerdi. Özel mülkiyeti hepten ortadan kaldıracak bir dernek kuracaklardı. Bir mektup bile yazmışlardı ama postalamamışlardı. Bu düşünceler Sally'nin kafasından çıkıyordu elbet. Çok geçmeden kendisi de kapılıvermişti. Kahvaltıdan önce Eflatun'u okuyordu. Morris'i, Shelley'i elden düşürmüyordu. Sally'nin şaşılacak bir etkisi vardı, yetenekleri, kişiliği. Çiçekleri ele alalım söz gelimi. Burton'da küçük sevimsiz vazolar dizilirdi yemek masasına boydan boya. Sally fırlardı dışarı, hatmi çiçekleri, yıldız çiçekleri. Bir arada görülmemiş ne kadar çiçek varsa toplar, saplarını keser, geniş çanaklara su doldurup yüzdürürdü onları. Ne güzel olurdu güneş batarken yemeğe inmek. Helena hala çok kızardı çiçeklere böyle hainlik edilmesine. Bir bakardın süngerini unutmuş Sally, koridorda çırılçıplak koşuyor. İhtiyar asık yüzlü hizmetçi Alan Atkins homurdanıp dururdu. Ya erkeklerden biri görseydi? Gerçekten ürkütürdü insanları Sally. Çok pasaklı demişti babası. Geriye dönünce acayip gelen Sally'ye karşı duyduklarının saflığı, haslığıydı. Erkeğe karşı duyulacak şey değildi bu. Çıkara dayanmayan, üstelik yalnızca kadınlar arasında, yeni yetişen genç kızlar arasında serpilebilecek bir niteliği vardı. Kendi açısından koruyucu bir ilişki, bir şeyleri gizlice paylaşmaktan, eninde sonunda ayrılacakları korkusundan doğan, evlilikten bir felaket diye söz açarlardı hep. Bir duygu yol açıyordu bu şövalyece davranışa, Sally'den çok kendisinde görülen koruyuculuğa. Çünkü o günlerde gözü hiçbir şey görmezdi Sally'nin. Gösteri olsun diye en saçma şeyleri yapardı. Taraçayı çevreleyen korulukta bisikletle gezinir, puro içerdi. Gülünçtü gerçekten, çok gülünçtü. Ama dayanılmaz derecede çekiciydi. Hiç değilse Clarissa'nın gözünde. Çünkü bugün bile kendinin evin üst katındaki yatak odasında elinde sıcak su torbasıyla duralayışını hatırlayabiliyordu. Yüksek sesle, "O da bu çatının altında" deyişini. O bu çatının altında.